Tanrı sözünden İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 2. bölümündeyiz bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. 2. bölüm 3-6 ayetler arasını çalışacağız. İsrailliler arasında yalancı peygamberler çıktığı gibi sizin aranızda da yalancı öğretmenler bulunacak. Bunlar kişiyi mahva sürükleyen karşıt görüşleri topluluğa sokacaklar. Kendilerini satın alan egemen Rabbi bile yatsıyacak. Kendi kendilerini ivedilikle mahva sürükleyecekler. Onların soysuzluğunu birçokları izleyecek. Onlar yüzünden gerçek yol kötülenecek. Bu 2. Petrus mektubunun 1 ve 2. ayetleridir. 3. ayette de şöyle diyor. Bu yalancı öğretmenler aç gözlülükle düzenledikleri sözlerle sizleri sömürecekler. Onların çok önceden saptanan yargılanması gecikmiyor. Kendilerini bekleyen mahvoluş uyuklamıyor. Burada geçen uydurma sözcüğü Grekçe'de plastostur. Bir yorumcu, İncil sözcüğünde plastosun kil, bal mumu ya da taş gibi şeyleri şekillendirme, biçim verme anlamına geldiğini söylüyor. Plastos, bu bildiğiniz başka bir kelimeyi hatırlatıyor değil mi? Bugünlerde Petros'un döneminde olmayan yeni bir kelime var. O da plastik. Petros'un burada kullandığı kelime budur. Bu çok hoşuma gidiyor. Çünkü bugünlerde plastik bardak, plastik kova, plastik tabaklar, plastik oyuncaklar alabiliyoruz. Neredeyse her şey plastikten yapılıyor. Çünkü plastik her şekle girebilir. Bir şey söyleyeceğim ve bu şey kibar olmayacak kardeşim. Hizmet ettikleri insanlar tarafından her şekle sokulabilen plastik vaizler de var. Cemaatlerinin duymak istedikleri şeyleri söylerler. Plastik kelimeler kullanırlar. Bu da liberalliğin yani Tanrı sözüne yarım yamalak iman edenlerin ilk çıktığı zamanlarda niye o kadar kişiyi kandırdığını açıklıyor. Bunu size yaşadığım bir örnekle açıklayayım. Pastörlük ettiğim bir kentte tanıdığım bir pastör daha vardı. Ancak onun Tanrı sözüne pek güvenmediğini biliyordum. Bir gün benim İncil çalışmalarıma katılan biri bana gelerek bu pastörün tıpkı benim konuştuğum gibi konuştuğunu söyledim. Ona şöyle dedim, iyi ama benim anlatmaya çalıştıklarımı mı anlatmaya çalışıyor? Öyle yaptığından emindi. Paskalya günü beni arayıp bu adamı eleştirmek de haksızdın. Bugün İsa'nın dirilişi hakkında konuştum. Ona şunu sordum, ama vaazından sonra ona gidip İsa'nın vücudunun mezardan dirildiğine inanıp inanmadığını sordun mu? Şöyle cevap verdim, bunu kastettiğinden eminim. Ona ben de etmediğinden eminim ama sen yine de sor dedim. Ertesi gün büyük bir üzüntüyle beni aradı ve dedi ki, biliyor musun vücudunun dirilmesi fikriyle dalga geçti. Bunun üzerine ona durumu açıkladım. Bu insanlar bizim kullandığımız sözleri kullanırlar ama başka bir şey kastederler. Başka bir deyişle önemli olan söyledikleri şey değil, önemli olan bu sözcüklerle anlatmak istedikleri şeydir. Petrus bize sahte öğretmenlerin uydurma sözlerle, şekli değiştirilmiş plastik sözlerle konuşacağını söylüyor. Sözlerini konuştukları insanlara göre şekillendirecekler. Bir kalabalığa başka bir şey, başka bir kalabalığa başka bir şey söyleyecekler. Dindar bir cemaatte dindar bir vaaz verebilen ama liberal insanlarla birlikteyken onlar kadar liberal olabilen bir adam tanıyorum. Burada liberal dediğimizde az önce belirttiğim gibi Tanrı sözünü ciddiye almayan sahte öğretmenlerden söz ediyoruz. Bu adam plastik bir vaizdir. Onu istediğiniz kalıba sokup şeklini değiştirebilirsiniz. Bu sahte öğretmenleri motive eden şey nedir? Size doğrusunu söyleyeyim. Simon Petrus bunu çok açık bir şekilde cevaplıyor. Aç gözlülüklerinden ötürü. Aç gözlü oldukları için yapıyorlar. Aç gözlülük aslında bir çeşit putperestliktir. Bazen aç gözlülüklerin sebebi bir mevki sahibi olmak, isim sahibi olmak ya da popüler olmaktır. Ama çoğu para için yapar. Bunları kafamdan atmıyorum dostlarım. Size bugünlerde birçok sahte öğretmenin etrafta dolaştığına dair yüzlerce örnek verebilirim. Ama sadece bir tane vereceğim. İyi bir imanlı yayınında iyi tanınan müjdeci bir vaizin verdiği bir vaaz hakkında bir makale okumuştum. Vaizin müjdeci hakkında şunları söylediği yazılıyordu. Bu tam benim kafama göre bir adamdır. Çünkü o da benim gibi parayı sever. Müjdeci güçlü ve heyecanlı bir şekilde konuştu ve iyi bir gösteri yaptı. 45 dakika boyunca İncil'den bir tek ayet bile okumadı. Sadece 3-4 ayetin bazı kısımlarını tekrarladı. Ben sözünü 175 kere kullandı. İsa Mesih'ten sadece 11 kere söz etti. Konuşmasının her iki dakikasında bir kahkaha atılıyordu. İyi bir komedyendi. İsa'yı kabul etmek isteyen var mı diye sorunca 20 genç ayağa kalktı. Ama niye? Müjdeyi duymamışlardı ki. Bu özellikle Batı dünyasında sıkça rastladığımız bir şeydir. Ortalama kilise üyesi müjdeyi, Rabbin sözünü duyunca ne olduğunu anlamıyor ve müjde dışında bir şey hakkında konuşulunca farkına varmıyor. Bu yaşadığımız zamanın büyük trajedisidir. Bugünlerde etrafta dolaşan birçok sahte öğretmen var. Sizi duyduğunuz her vaizi ve radyo konuşmacısını sınamanız için teşvik etmek istiyorum. Beni de sınayın. Tanrı sözünü anlatıyor muyum? Ve kendinizi sınayın. Tanrı'nın her çocuğu imanda olup olmadığını anlamak için kendini sınamalıdır. Aç gözlülüklerinden ötürü uydurma sözlerle sizi sömürecekler diyor Elçi Petrus. Diğer bir deyişle bu sahte öğretmenler bunu para için yapıyorlar. Ben şahsen her türlü reklama karşıyım. Yolculuktan dönüp ben yokken gelen mektuplara baktığımda bazen bazı mektupları hiç açmadan çöpe atıyorum. Zarfın üstünde isim var ve kimden geldiğini biliyorum. Bunlar reklam kuruluşlarından geliyor. Bu kuruluşlara hiç yardım yapmamış olmama rağmen bana yıllardır bu türden reklam mektupları yolluyorlar. Bu propagandayı niye yolladıklarını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, beni sömürmeye çalışıyorlar. Bir kuruluşun sadece hizmetleriyle ilgilenen insanlara ulaşmaya çalışmaları gerektiğine inanıyorum. Birçok iyi müjde organizasyonu ve imanlı radyo programları vardır. Aynı zamanda yaptıkları tek şeyin reklamdan başka bir şey olmadığı kuruluşlar da var. Onlar için çoktan beri verilmiş olan yargı gecikmez. Onları bekleyen yıkım da uyuklamaz. Bu İncil'deki bazı insanlar dahil olmak üzere birçok insanı rahatsız etmiş olan bir şeydir. Örnek olarak mezmur yazarı kötülerin cezalandırılmadığını sandığı için rahatsız olmuştu. Ama sonra bu durumun Rabbin tapınağına gidene kadar sürdüğünü bildirdi. Tapınakta ne öğrenmişti? Tapınakta öğrendiği şey Tanrı'nın yönetimde olduğu ve kötülerin hakkından geleceğiydi. Haberci Paulus'a tekrar tekrar kötü davranıldı ve bu onu gücendirdi. Filipililerin onu gizlice hapisten çıkarıp şehirden ayrılmasına izin vermesine razı olmadı. Bir Roma vatandaşıydı ve her şeyin doğru şekilde yapılmasını istedi. Ama Paulus bize intikam almamamız gerektiğini söyledi. Durumumuzu Tanrı'nın ellerine bırakmalıyız. İntikam almaya çalıştığımız zaman Tanrı'nın yerini almaya çalışıyoruz. Çünkü Rab diyor ki, ölç benimdir, ben karşılık vereceğim. Ve intikam almaya çalışırsanız iman yürüyüşünden ayrılırsınız. Ancak imanda yürümek herkesin itiştirip istediği gibi davrandığı birisi olma anlamına gelmez. Bunun yerine, peki kardeşim bana yanlış yaptın, bana bunu yaptın ama ben seni Tanrı'ya teslim edeceğim demeliyiz. Elçi Pavlos şunları yazdı. Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona yaptıklarının karşılığını verecektir. Pavlos kendisine kötülük yapan başka bir kardeş hakkında Tanrı onun hakkından gelir. Onu Tanrı'ya devrettim dedi. Petrus bize Tanrı'nın bir gün bu sahte öğretmenlerin de hakkından geleceği güvencesini veriyor. Yakın bir zamanda liberal yani Tanrı sözüne önem vermeyen birisinin ölüm haberini duyduğumda bir adam bana neyse ki artık hayatta olduğundan daha iyi bir durumda dedi. Doğrusunu söylemek gerekirse bundan o kadar da emin değilim çünkü Tanrı'ya yaptıklarının hesabını vermesi lazım. Bir gün Tanrı'nın huzuruna çıkıp Rabbim bana bak bir keresinde İncil'den bir ayet üstünde durmadan geçtin çünkü insanların seni eleştirmesinden korkuyordun. Öğretmen gereken şeyi gerektiği gibi öğretmedin demesini istemem. Tanrı bunun için beni sorumlu tutardı. İncil öğretme hizmetim için ona rapor vermem gerekecek. size şunu söyleyeyim ki siz de Tanrı'ya rapor vermek zorunda kalacaksınız. Tanrı uyukluyor gibi gözükebilir. Sahte öğretmenlerle ilgili pek bir şey yapmıyormuş gibi gözükebilir ama yapıyor dostlarım. Habakuk peygamber Tanrı'nın İsrail'in düşmanlarıyla ilgili bir şey yapıp yapmayacağını merak etmişti. Ama Tanrı'nın gerçekte düşünebileceğinden çok daha hızlı bir şekilde işlediğini öğrendi. Tanrı hiç de uyuklamıyordu. Şimdi Petros geçmişte gerçekleşen üç inançtan dönüş örneğini verecek. İlk örneği günah işleyen meleklerdir. 4. ayet ve bu şeytanın nasıl günah işlediğine dair bir örnektir. İkinci örneği Nuh'un zamanındaki dünya ile ilgili. 5. ayet ve bu dünyanın nasıl olduğu ile ilgili bir örnektir. Üçüncü örnek 6. ayettir. Sodom ve Gomorra kentlerinin küle dönüşmesidir. Ve bu beden ile ilgili bir örnektir. Burada dünya, beden ve şeytanla ilgili örnekler buluyoruz ama Petros şeytanı başa koyuyor. Şeytan, dünya ve beden. Varlıklarından haberdar olmamız gereken üç düşman bunlardır. Sevgi habercisi Yuhanna dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin diyor. Buradaki dünya sözcüğü güzel çiçekler, dağlar, ağaçlar ve deniz anlamına gelmiyor. Dua anlamına gelmiyor. Tanrı'ya karşı olan, Tanrı'nın doğruluk, dürüstlük, barış ve sevgi ilkelerine karşı olan dünya sistemi anlamına geliyor. Sevmememiz gereken şey budur. Petros önce şeytandan ve Tanrı'nın geçmişte melekleri yargıladığından söz edecek. Melekler ve şeytanlar konusu bugünlerde çok popüler ve tartışmaya açık bir konu. Hatta fazlasıyla üstünde durulan bir konu. Şeytan ve iblisler ve bunun gibi konular hakkında yazılan birçok kitap var. Herhalde düşünce dünyasında yerleri vardır ama olumlu, doğru ve gerçek olan şeylerin altının daha fazla çizilmesinin gerektiğine inanıyorum. Mesih karşıtı kimdir diye verdiğim bir vaaz var. Bu vaazın sonunda her zaman Mesih karşıtı hakkında fazla bir şey bilmediğimi, bilmek de istemediğimi söylüyorum. Hakkında bilmek istediğim kişi Rab İsa Mesih'tir ve Tanrı'nın sözüdür. Petros'un veya İncil yazarlarından başka hiçbirinin Mesih karşıtını tanımak istiyorum dediğini duymadım. Ama Pavlos şunu söylüyor. Ölümünde Mesih'le özdeşleşerek onu tanımak yani Mesih'i tanımak ve Mesih'in dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek istiyorum. Baba Tanrı'yı ve yolladığı oğul İsa Mesih'i tanımak sonsuz yaşamdır. İncil bize Mesih karşıtını tanımamızı veya şeytanla ilgili her şeyi bilmemizi söylemiyor. Şeytanın hilelerini, kötülüklerini bilmemiz gerektiği doğrudur. Dikkatli olmalıyız ama şeytana gereğinden fazla ilgi göstermek de mümkündür. Ama biz Rab'be, İsa Mesih'e ve onun sözlerine önem vermeliyiz. Çünkü Tanrı günah işleyen melekleri bile esirgemedi. Yargılanıncaya dek saklansınlar diye onları cehennemin en alt katında yoğun karanlıkta tutukladı. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi diyor. Birçok yorumcu bunun yaratılışın 6. bölümde geçen olayla ilgisi olduğunu düşünüyor. Ben buna katılmıyorum çünkü orada sözü geçen ilahi varlıkların melekler olduğuna inanmıyorum. Yaratılış insan soyuyla ilgilidir. Mesih'in gelişini hazırlayan ve onu dünyaya getirecek olan ailenin tarihini anlatır. Bu soy, Kabil'in soyuyla evlilik ilişkilerinde bulundu ve bunun sonucunda o kadar günahkar bir soy ortaya çıktı ki sonunda Tanrı tufanda onları yok etti. Yaratılış 6 bununla ilgilidir ve 2. Petros'taki bu ayetin yani 4. ayetin bu konuyla ilgisi olduğunu sanmıyorum. O zaman bu ayet hangi olaydan bahsediyor? Burada biraz varsayımda bulunmam gerekecek ama kutsal kitap bize bu konuda çok açık bilgiler vermez. Yahuda'nın da bu şeylerden bahsettiğini görüyoruz. Vahiy kitabı bu konuda bir fikir verir ve birkaç peygamber bu konuyu biraz da olsa gün ışığına çıkartmaktadır. İnsan dünyaya sonradan gelmedir. Biz burada uzun zamandan beri yokuz. İnsanlar dünyaya gelmeden önce belli ki başka yaratıklar vardı. İnsanlar sahneye girmeden önce Tanrı'nın bir programı vardı ve düşünebilen bir takım yaratıklar vardı. bunların arasından Tanrı'nın yarattığı ve Tanrı'nın habercileri olan meleklerden bazıları Tanrı'ya baş kaldırdı ve şeytanı izlediler. Vahiy 12:7'de şunları okuyoruz. Gökte savaş oldu. Mikail ile melekleri ejderha ile savaştılar. Ejderha kendi melekleriyle birlikte karşı koydu. Bugün Tanrı'ya karşı şeytan ve iblis diye bilinen yaratık tarafından yönetilen bir isyan var. Onun birçok ismi vardır. Büyük aldatıcıdır. Başlangıçtan beri yalancıdır. Bu yaratık Tanrı'ya isyan etti ve büyük bir grup melek de onu izledi. Petros meleklerin bazılarının zincire vurulduğunu ama hepsinin işlevsiz oldukları bir noktaya getirilmediğini söylüyor. Bugün çok etkindirler ve ben bunların Tanrı sözünde haklarında okuduğumuz iblisler olduğuna inanıyorum. Bugün doğaüstü güçlerin tekrar canlanmasına tanık olduğumuza inanıyorum. İblislerle ilgili bir vaaz vermeyi düşündüm çünkü sahte olan çok şey öğretiliyor. Doğaüstü dünya gerçektir ve bugün bir mucizenin olması bunu Tanrı'nın yaptığı anlamına gelmez. Şeytanın bir güç seviyesine sahip olduğu her zaman bilinmiştir. Bu yüzden bu ayet insan dünyaya konulmadan önce şeytan tarafından Tanrı'ya karşı yürütülen isyanla ilgilidir. Onları cehenneme atıp, burada cehennem için kullanılan sözcük kutsal kitapta çok rastlamadığımız ender bir sözcüktür. Grekçesi Tartaros'tur. Eski Yunanlılar kaybolanların Tartaros'a gittiklerini söylerdi. Aklımızdaki cehennem kavramından farklıdır. Cehennem daha iş yapmak için açılmadı ve daha uzun süre açılmayacak. Şeytan cehennemde değil, Tanrı'nın yaratılışında dolaşıyor. Eyüp kitabına göre Tanrı'nın huzuruna çıkıyor ve Petros bize dünyanın altını üstünü kükreyen bir aslan gibi yutacak birini arayarak dolaştığını söylüyor. Şeytan cehennemde olmamasına rağmen meleklerinden bazıları etkisiz hale getirilmiştir. Karanlıkta zincire vuruldu. Zincir kelimesinin Grekçesi seyiradır. Birçok kişi bunun seyiros olması gerektiğini düşünüyor. Çünkü daha iyi metinlerde böyle geçer. Seyiros, çukur veya mağara anlamına gelir. İki kelime birbirine çok yakındır. Belli ki bu melekler karanlık çukurdadırlar. İnsanlar cehennemi ateş dolu bir yer olarak düşünür ama ben karanlık bir yer olduğunu düşünüyorum. Karanlık ve ateş aynı yerde olamaz çünkü ateş ışık saçar. Sonsuza kadar karanlıkta kalmayı hayal edebiliyor musunuz? Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. Daha yargılanmadılar. Onlara karşı suçlama getirildi. Tanrı suçlu olduklarını bildirdi. Ve şimdi yargı gününün gelmesini bekliyorlar. 2. Petros 2. bölüm 5. ayet şöyle diyor. Tanrı önceki dünyayı esirgemedi. Ama Tanrı saymazların dünyasını su baskınına uğrattığında doğruluk sözünü yayan Nuh'la ailesinden 7 kişiyi korudu. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. 3. bölümde Petros 3 dünyadan bahsedecek. Eskiden olan dünya, şimdiki dünya ve gelecek olan dünya. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi. Nuh'tan önceki dünya hakkındadır bu. Doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu. Nuh'un yanında 7 kişi daha vardı. Nuh, 3 çocuğu, karıları ve Nuh'un karısı tufandan kurtulan 8 kişidir. Ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde, şimdi insanlar dindardı. Sadece yaşayan gerçek Tanrı'yı dinlerinin dışında bıraktılar. Tanrı yokmuş gibi yaşıyorlardı. Bedenlerini mutlu etmek için yaşıyorlardı. Bedenimizde biraz iyilik olduğu yanlış bir düşüncedir. Paulus diyor ki, içimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. Dağ insanları diye yorum yapan bir kitabı okudum. Afrika'da keşfedilen, kendilerine ilk denilen ve hayvanlardan daha alçak bir şekilde yaşayan halk üzerinde bir araştırma yaptı. Bu kişi çocukların 3 yaşındayken anneleri tarafından kovulduğunu veya yemek bulduklarını ya da öldüklerini söylüyor. Böğürtlen ve ağaç kabuğu ve böcekler buluyorlar ve vahşi hayvanlar tarafından bırakılmış yemekleri bulmak için etrafı arıyorlar. Güçlü olanlar daha yaşlı olanların elinden yemeklerini alıyor. Kitabın yazarı bu insanların davranışlarına hayvanlık demenin hayvanlara hakaret olduğunu söylüyor. Bu kitabın yazarı bir Mesih inanlısı değil, bir hümanist olduğunu söylüyor ve ilklerin bize çok tartışılan insan ahlakının insan doğasında bulunmadığını ama bir çeşit hayatta kalma sistemi olan toplumdan geldiğini öğrettiğini söylüyor. Ve hepsinin toplumun bile vazgeçebileceğimiz lüksler olduğunu söylüyor. Diğer bir deyişle Tanrı olmadan insan hayvandan başka bir şey değildir ve Tanrı'ya sahip olmayan insanlara hayvan demek hayvanlara hakarettir diyor bu kişi. Görüyorsunuz erdem ve ahlakı bize veren Tanrı'dır ve bunların hiçbiri doğamızda bulunmaz. Nuh Tanrı'ya karşı isyan olduğu bir zamanda yaşıyordu. Yaratılış bize diyor ki Rab baktı. Yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok. Aklı fikri hep kötülükte. O günlerde dünya vahşi bir yerdi. Tanrı onları tufanla yargıladı ve Nuh'tan önceki dünyanın sonunu getirdi. Bir adam ve ailesi dışında tamamen tanrısız bir dünya haline gelmişti. Tanrı o zaman da yargı getirmekle iyi yaptı. Eğer o şekilde devam etmesine izin verseydi, dünya tamamen kötü olurdu ve Tanrı hepsini yargılamak zorunda kalırdı. Ki o zaman kimse için kurtuluş olmazdı. Tanrı dünyayı yargılarken geleceği düşünüyordu ve o zaman da yargı getirmesi, yarattığı insan yaşamına gösterdiği ilgiyi ve saygıyı gösteriyor. Tufandan hemen sonra Tanrı cinayeti önlemek için insanlara şu bildiriyi yaptı. Kim insan kanı dökerse kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi benzerliğinde yarattı. Bugün kutsal kitapta adam öldürmeyeceksin dediği için idam cezasına karşı çıkmak saçmalıktır. Adam öldürmeyeceksin buyruğu kalbinde nefret olan ve bu nefrete boyun eğerek başka bir insanı öldüren insan için geçerlidir. Dostlarım, adam öldürme budur. Ama Tanrı yetkililere başka bir adamın ölmesine sebep olan herhangi birini idam etme yetkisi vermiştir. Niye? Bana kulak verin. Başka bir insanı öldüren bir katili serbest bırakarak insan yaşamına saygı gösterilemez. İnsan yaşamına saygıyı ve değeri insan yaşamına saygı göstermeyip bencil nedenlerden dolayı insan öldüren katili idam ederek gösterirsiniz. Bugün popüler düşünce katili destekler. Ona sempati gösteriyorlar. Ama o bir insan. Onu öldürmek istemiyoruz. Oysa o kimse başka birisini öldürdü. Tabii birçok yumuşak yürekli yargıç var ve Tanrı'dan ve sözünden çok uzağız. Kanunsuzluk o kadar kötü bir hal aldı ki Amerika'da bildiğiniz gibi idam cezası halen devam etmektedir. Başka deyişle insanlar idam cezasını tekrar yürürlüğe koymak için oy verdi. Ama idam cezasını uygulamak günümüzdeki tanrısız liderler yüzünden neredeyse imkansızdır. Tanrı'yı tanımıyorlar. Tanrı'nın planını, programını bilmiyorlar. Caniler hapse atılacaklarına sokaklarda dolaşıyor ve dürüst insanlar evlerinde hapis hayatı yaşıyorlar. İnsanlar evlerini bir kilitle kilitlemekten korkuyorlar. Birkaç kilit vurmak zorunda kalıyorlar. Camları, pencereleri demirletmek zorundadırlar. Buna rağmen yine hırsızlık olaylarının sonu gelmiyor. Bugün katiller ve hırsızlar sokaklarda dolaşıyor. İnsan yaşamına saygı bu insanların hapse atılmalarıyla gösterilir dostlarım. Dünya ülkelerine özellikle de gelişmiş ülkelere karşı 3 suçlama vardır. Sadece alkoliklerin olduğu bir dünya değil, aynı zamanda katillerin ve hırsızların olduğu bir dünyadayız. Durum korkutucu. Bu noktaya neden geldik? Okul dönemlerimdeyken bize ahlak öğretmediler. Çünkü eğitimin amacının bu olmadığını söylüyorlardı. İnsanları ancak eğiterek doğru bir yola getirebiliriz dediler. İnsanlar narin Çin porselenleri olarak görülüyor. Fazla üstüne gidilirse kendini ifade edemez deniyor. İnsanlar bugün kendilerini çok iyi ifade ediyorlar. Hırsızlık yaparak, adam öldürerek ve homoseksüellik yaparak. Dostlarım size şunu söyleyeyim. Rab İsa insan yüreğinden akla gelebilecek en çirkin, iğrenç şeylerin çıktığını söyledi. Disipline ihtiyacımız vardır. Kurtulmamış dünyanın bir hükümet tarafından disiplin edilmesi gerekiyor. Eğer edilmezse ulus mahvolur. Tanrı Nuh'un zamanındaki yargıdan sonra hükümetler için bu prensibi ortaya koydu.